başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Sürpriz yağmurları, hiç hesapta yokken yüzünü gösteren güneşi, sık sık aldanıp çiçek açan ağaçları ile ilkbahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Benim gibi kış severlerin devri bir sonraki devrana kadar kepenklerini indiriyor ve yaz çocukları sere serpe şenlik içindeler. Biz Sinema Bir Şenliktir'in 47. bölümüyle beraberiz bugün. Programla ilgili düşünceleriniz, istek ve beklentileriniz her geçen gün artıyor. Hep söylediğim gibi bu ilgi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Görüş ve önerilerinizi Instagram hesabımdan bana iletmeye lütfen devam edin. Katkılarınız Sinema Bir Şenliktir'i mutlaka daha iyi yapacak. Instagram hesabım her zamanki gibi @büyükçınar. @büyükçınar. Bugün 3 filmden söz etmek istiyorum. İlki Danish Tarovic'in No Man's Land, Tarafsız Bölge adlı filmi. İkinci film Michael Haneke'nin La Pianiste. Üçüncü ve son filmimiz ise Nanni Moretti imzalı orijinal adıyla La Stanza della Figlio, ülkemizde bilinen adıyla Oğul Odası.
Nisine spava isine sante pre
Bugün söz edeceğim ilk film Danish Tanovic'in No Man's Land, Tarafsız Bölge adıyla 2000'li yılların başında çektiği Bosna Hersek, Slovenya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Belçika çoklu ortak yapımı bir film. Tarafsız Bölge terimi Birinci Dünya Savaşı yıllarında kullanılmaya başlayan düşman kuvvetler arasındaki insansız bölgeyi ifade ediyor. Yönetmen, Balkanlarda yaşanan bir dramı, aynı zamanda ölüm hattını ifade eden bu tarafsız bölge terimiyle üst üste getirerek anlatmak istemiş. Olaylar 1993 yılında nöbeti devralmak üzere yola çıkan bir grup Bosnalı askerin gecenin karanlığında yollarını kaybetmeleriyle ve hemen ardından Sırp devriyeler tarafından tuzağa düşürülerek ikisi dışında hepsinin öldürülmesiyle başlıyor. Bu iki askerden biri yaralanmış, diğeri de bilincini kaybetmiştir. Olayın olduğu yere keşif için dönen Sırp askerlerden birisini Bosnalı asker öldürür ve ortada iki Boşnak ve bir Sırp asker işbirliği yapmak zorunluluğu ile baş başa kalırlar. Gökyüzünden şarapneller yağar. Bu arada birbirlerine yakın mevzilenen düşmanlar, çatışmaya ara verilmesini bekleyen bir grup öfkeli gazetecinin sıkıştırdığı Birleşmiş Milletler barış gücünün direktiflerine de uymaya çalışırlar. Gerçek bir trajedi olan tarafsız bölge, davetsiz misafirler ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, savaşın boşunalığını onaylamaya yetecek derecede ümitsizce artan bireysel şiddet eylemleriyle son buluyor. Yönetmen bize devriye gezen askerlerle başlayıp ölümü bekleyen bir askerle biten filminde çatışma noktasında çığırından çıkan askeri amaçların olağanüstü bir portresini sunuyor. Başka bir deyişle İki Boşnak ve bir Sırp asker, dini, politik, etnik ama en önemlisi milliyetçi güdülerin bileşimini kapsayan daha büyük bir gündemin yıkımına katlanmak zorunda kalıyorlar. Mermi şarapneller arasında bir el bombası tıpasının kıvılcımlarında her şey kaybolup gidiyor. İyi bilinen, çok eski bir savaş klişesine uygun olarak genç adamlar kaçınılmaz bir biçimde kurban ediliyor, stratejinin doğaya aykırı pençesinde ölüyorlar. Aslında kasvetli bir film gibi algılansa da, aynı zamanda gerçek yurtseverlerin tüfeklerinin sembolik süngüleriyle birbirlerini deştikleri, karanlık bir yanlışlıklar komedyası boyunca yaşanan anlamlı bir sinema deneyimine de tanık oluyoruz. Bu güzel film 2002 yılında en iyi yabancı dilde film Oscar'ını kazanırken yönetmen Danish Tanovic de Cannes'da Altın Palmiye'yi aldı. Birçok ödülün yanı sıra Fransa'da Sezar'a da uzandığını söylemeliyim. Dinlediğiniz müzik Schubert'in 2 numaralı piyano triosundan alınma ve Mihai Haneke'nin 2001 yılında çektiği Fransa-Avusturya ortak yapımı La Pianiste, İngilizce adıyla The Piano Teacher filminde. Haneke bu filminde klasik sanatın yoğunluğunu ve çevresinde inşa ettiğimiz ritüellerin temellerini ve hatta kaynağını oluşturan psikoseksüel nevrozları derinlemesine irdeliyor. Film Avusturyalı yazar Elfriede Jelinek'in 1983 tarihli romanından uyarlanmış. Değerli oyuncu Isabel Huppert, saygın ama mesleki anlamda hedeflerine ulaşamamış bir piyano öğretmeni rolüyle belki de hayatının en önemli oyunculuklarından birini sergiliyor. Ancak her defasında insanların kendisinden kaçması ya da hakarete maruz kalması aşırı yabancılaşmaya ve sapkınlığa da yol açıyor. Huppert'in canlandırdığı Erika ile ona aşık olan öğrencisinin bir araya geldiği noktadan itibaren bir adam ve bir kadının birleşmemek için neler neler yapabileceğinin acımasız bir gösterisine dönüşüyor. Amansız bir reddediş, hüsran, yanlış anlama ve tecavüzler geçidine tanık oluyoruz. Haneke baştan sona Erika için garip ve zorlayıcı bir sempati inşa ediyor. Piyanistin zaferi bir kişiler arası trajediyi ataerkillik ve yüksek kültür gibi toplumsal bağlamların kapsamına özenle yerleştirmesinden kaynaklanıyor. The Pianist zor bir film. Ama zaten film çekmenin, yazmanın, oynamanın kolay olmadığını düşünüyorum. Film, kahramanlarının karakterlerini oluşturmak, çok ciddi araştırmaları ve bilgiye gerektiriyor. Ayrıca elde edilen karakteri bir de tipik hale getirmekte ustalık gerektiren bir maharet. İşte Erika'yı izlerken yaratılan karakterin inceliklerini de okuyoruz. Her ne kadar kulağa sansasyonel gelse de fikir inceliklidir. Akıl hastası olan parlak bir kadının iç dünyasını görüyoruz. Sanırım kompulsif sorunları ve onu mazoşist ve sonunda sadist aşırılıklara yükleyen bir cinsel baskı var. dışarıdan bakan birine olağanüstü bir klasik piyanist olmak için gereken türden soğuk bir kesinlik gibi görünen o otokontrol yeteneği dışarıdan bir bakıma takdire şayan. Ancak film bizi piyanistin hayatının içine götürüyor. Önce annesiyle olan sağlıksız ilişkisine, ardından ileri seviyedeki öğrencilerine karşı üstlendiği tuhaf derecede sert ve kayıtsız role. Sonunda sadece onun yeteneğini ve dış güzelliğini gören genç bir adama denk geliyor. Film bazen ağır, bazen konusuna uygun bir tempoyla akıp gidiyor. Bugünkü üçüncü ve son filmimiz ise Nanni Moretti imzalı, orijinal adıyla La Stanza della Figlio, ülkemizde bilinen adıyla Oğul Odası. Yönetmenin aynı zamanda başrol oyuncusu olduğu bu film, daha önce izlediğimiz Atom Egoya'nın Başka Bir Dünya ve Pedro Almodovar'ın Annem Hakkında Her Şey filmleri gibi bir çocuğun trajik ölümü ve geride kalan aile üyelerinin üzerindeki yıkıcı etkileri gibi zor bir konu ele alıyor. Yönetmen Moretti, karışık türde sıra dışı filmler ortaya koyduğu 20 yılın ardından bu filmiyle egemen anlayışa uygun bir dram çekmiş oluyordu. Öncesinde bu konuyu seçince büyük bir şüphe uyandırdığı yazılıp çizilmiştir sinema eleştirmenler arasında. Hatta bu girişimin bir tür kültürel saygınlık kazanma çabası olduğu dahi iddia edilmişti. Neyse ki böylesi fevri tepkilerden çok daha fazlasını uyandırdı. Merkezde bir ölüm olsa da filmin asıl konusu yas tutma ve yasın üstesinden gelme sorunu. Yönetmenin canlandırdığı baba aynı zamanda bir psikoterapist. Hastalar arasındaki kimi neşeli, kimi şoke edici etkileşimler, filmin insan davranışına karşı gösterdiği karmaşık ve empatik anlayışı kavramamızı sağlaması, Moretti'nin asıl başarısı olarak dikkat çekiyor. Terapist, ölümlülükle temas etmenin ardından artık hastalarına tavsiyelerde bulunamayacağını, sevişemeyeceğini, hatta kaygısız bir neşe içinde kendi kendine şarkı bile söyleyemeyeceğini anlıyor. Oğul Odası, bu adam ve çevresindekilerin nasıl yavaş yavaş toparlanıp yeniden canlandıklarını ve günlük yaşamın cennetine döndüklerini dokunaklı bir biçimde perdeye aktarıyor. 47. program sona erdi sevgili dostlar. Sinema gerçekten bir şenlik ve güvenilir bir yer göstericidir. Sağlıcakla ve hoşça kalın.